Ayrım 8, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 71. Elie Gölü'nün dibindeki kaya tuz işleme tünelleriyle bal peteği şeklinde oyulmuştu. Yıllarca Forlenza'nın suyun altından bir tünel kazdırdığı, o tünelden yürüyerek ana karaya çıkabileceği söylentileri dolanmıştı. Geraci bile bazen kazı seslerini duyabildiğini düşünüyordu, bu yüzden soluğu kesilmiyordu. Bir keresinde ayak seslerine benzettiği sesler duydu. Ara sıra sanki mobilyalar çekiliyormuş gibi gelirdi. Birkaç kere de köpek havlamaları işittiğini düşündü. Bazen akan su sesi duyduğuna yemin edecek gibi oluyor ve gözünü duvarlara dikip göl sularının patlayan duvarlardan içeri dolup kendisini bir fare gibi ezmesini bekliyordu. Bir seferinde de Handel'in Mesiyah'ını duyduğunu düşündü ki bu ne zamanı demekti ama rüya gördüğü anlamına da gelebilirdi. Arada uykuya dalıyor, rüyasında uyuduğunu görüyor, uyanıp acaba sahiden uyudum mu diye merak ediyordu. O delikte bir yıl geçirmiş olabilirdi ya belki sadece 6 hafta olmuştu. Bir sabah uyandı ve lanet olsun yukarıda olacak her şey bu sıçan deliğinde yaşamaktan iyidir diye düşündü. Belki de bunu rüyasında görmüş sonra uyanmıştı, emin olamıyordu. Yine de bir görev duygusuyla yatağından kalktı, banyo yaptı. Sakalını tarayabilmek için elinden geleni yaptı. Ellerindeki sorun yüzünden sakalını kesmeye kalksa daha da beter görüneceğine karar verdiği krem sürerek yatıştırmaya çalıştı. O zımbırtılardan bir kasa vardı ve çamura düşmüş gibi görünmeyeceğini umdu. Bir yumak ip buldu, onun da kitabından kalanları sardı. Bir yandan da doğru dürüst bir düğüm bile atamadığı için küfrediyordu. Sonra henüz paçavraya dönmemiş olan kıyafetlerini bulup derin bir nefes aldı ve ilikleme, bağlama cehennemine daldı. Fakat iyi bir günündeydi ve korktuğundan daha kolay halletti. Giysileri üzerinden dökülüyordu. Yanında getirmiş olduğu 2 tomar para beyzbol topları kadar ağırlık yapıyordu. İnsana aynı keyfi yaşatıyordu. Pantolon ceplerine tıktığı paralar yüzünden cepleri ur gibi şişmişti. Beline de bir tabanca taktı. Git. Çelik kapının önünde kendi hasarlı iç saatine göre bile epey uzun bir süre bekledi. Eli tokmağın üzerindeydi. Buradan bir şekilde çıkmayı başarsa da nereye gidecekti? Kanada sadece birkaç kilometre ötedeydi ama Kanada hakkında bir bok bilmiyordu. Ohio kıyısı daha yakındı. Bunu defalarca düşünmüş ama asla bir plan yapmamıştı. Sadece git. Gitti. Bir elinde müsveddeleri, öbür eli tabancasının kabzasında gitti. Ayakkabıları metal basamaklarda gök gürültüsü gibi sesler çıkarıyordu. Üstteki sığınak boştu. Geraci sanki tatilden dönmüş ve evdeki her şeyi bıraktığı gibi ama yine de farklı bulmuş gibi bir duyguya kapılmıştı. En küçük detayları bile hatırlıyordu. Geraci gizli konuk odasında lambayı yaktı. Tozlu ve her ne kadar önceyse tam bıraktığı gibiydi. Aklı geri gitmesini söylüyor ama bacakları ileri götürüyordu. İçki yasağından beri öylece duran terk edilmiş kumarhaneye daldı. Bar plastik bir örtüyle kapatılmıştı. Barın arkasındaki ayna kırılmış, dans pisti sudan hasar görmüştü. Kırık toz kaplı oyun masalarıyla normal ev eşyalarının ne satılacak ne de kimseye verilecek hali kalmamıştı. Hepsi tam bıraktığı gibiydi. Sonra koşan ayak bot sesleri duydu ve donup kaldı. Kağıtlarını barın üstüne bırakıp yavaşça silahını çekti. Tiz bir ses "sen öldün" diye ciyakladı. Bir erkek çocuk sesiydi. "Öldürdüm seni." İkinci biri olan da "sen öldün" diye haykırdı. "Yakaladım seni, haberin olsun." "Konuşursan ben seni sahiden öldürürüm." "Sen beni öldürürsen babam da seni öldürür." Merdivenlerden aşağı Geraci'ye doğru koşuyorlardı. "Benim babam da senin babanı öldürür." "Sen babanın her şeyi yapabileceğini sanıyorsun ama o sadece bir baba." "Benim babam her şeyi yapabilir." Geraci silahını yeniden beline soktu ve gömleğinin ucunu üzerine getirdi. Kovboy kıyafetleri giymiş, siyah saçlı 2 oğlan köşeden savrulmuş geliyorlardı. Her ikisi de 8 yaşlarındaydı. Uzun boylu olan kısa boylunun peşinden koşuyordu. Uzun boylu olan da siyah bir şapka, kısada ise beyaz bir şapka vardı. Geraci'yi gördüler ve durdular. Daha kısa boylu olan çocuk eski balo salonunda kaydı ve sendeledi. Uzun boylu olan Vincent Forlenza'yı andırır gibiydi. Bir torun, torun çocuğu. Fakat Geraci emin olamamıştı. Ana babalarınız evde mi dedi Geraci. Kendi sesi kulağına bir garip gelmişti. Oğlanlar bakıştılar, sonra silahlarını kaldırıp ona doğrulttular. Kim bilmek istiyor dedi uzun boylusu. Ben onların bir arkadaşıyım dedi Geraci. Evdeler mi? Nereden geldin dedi yine aynı çocuk. Kısa olan da kıllısın sen dedi. Bu doğru dedi Geraci. Ben Harry'yim, aile dostu. Sonra çocuğun ne demek istediğini anladı. Sakalından söz ediyordu. Dipnot, kıllı, Harry. Çevirinin notu. Seni şuracıkta öldürmemem için tek bir neden söyle dedi uzun boylu çocuk. Kısa boylu olan herkes bizim evde diye atılınca öteki oğlan ona ters ters baktı. Silahlarını hala Geraci'ye doğru tutuyorlardı. Doğru sizin evde dedi Geraci elinin içiyle alnına vurarak. Sonra müsveddelerini aldı ve hızla çocukların yanından geçti. Ben de orada buluşacaktım onlarla. Nasıl bu kadar unutkan olabilirim? Basamakları ikişer ikişer çıkarken çocuklar arkasından oyuncak tabancalarıyla ateş açtılar. Vurdum sizi bayım. Önce ben vurdum. Öldürecek şekilde vuran benim. Geber kızılderili geber. Dışarıda öğle güneşi yeni yağmışa benzeyen 15 santim karın üstünde parlıyordu. Ve Geraci gözleri kamaşmış bir halde en son ne zaman bu kadar güzel bir manzara gördüğünü düşündü. Güzelliği düşündükçe Charlotte ile kızları aklına düştü. Yüzündeki yaşları sildi. Rüzgardan oluyordu, elinde değildi. Ve yeni düzeltilmiş yoldan limana doğru inmeye başladı. Görünürde kimse yoktu. Geri dönüp bir palto bulmayı düşündü ama yeterince büyük bir şey bulamayacaktı. Şimdilik soğuk hoşuna gidiyordu, sanki onu kendine getiriyordu. Ve sonra bu kutup rüzgarına ince bir yazlık ceketle kahramanca göğüs germekten daha büyük sorunları olduğunu anladı. Göl donmuştu. Buzun üstünde yürümek dışında adadan ayrılmanın tek yolu havadan gitmekti. Adanın öbür tarafında küçük bir pist ve teorik olarak çalabileceği ve kullanabileceği küçük uçaklar vardı. Fakat insan uçurmasını bilse de, muhtemelen hala hatırlıyordu, uçak çalmak havalanmadan önce bütün o kontrolleri vesaire yapmak onun sahip olmadığı bir zaman gerektirirdi. Silah zoruyla bir pilotu uçmaya ikna etmek de başka sorunlar yaratırdı. Zaten kimi kandırıyordu ki? En iyi durumda bile uçmakla en kötü senaryo arasında tercih yap deseler, Nick Geraci kötü senaryo ile başa çıkmayı tercih ederdi. Kayıkhanenin yakınındaki bir bakım hangarına daldı. Pencereden az önce geldiği yolu kontrol etti. Oğlanlar peşine düşmemişlerdi en azından şimdilik. Kim var orada? Kırmızı ekose bir ceket ve kulaklıklı şapka bir zamanlar Nick'in babasının giydiği türden giymiş bir adam bir kaya tuzu çuvalının ardından onu süzüyordu. Metal bir sıraya oturmuş, termosunun fincanıyla kahve içiyor, bir yandan da bir erkek dergisini karıştırıyordu. ''Sen konuk musun?'' İrkilen Geraci bir an durdu. Adam kaşlarını çatıp ayağa kalktı. ''Herhangi bir konuda yardımım dokunabilir mi dostum?'' ''Elbette dostum.'' Geraci silahını çekti. ''Karı neyle düzelttin?'' Geraci adamın şapkasıyla ceketini aldı, ağzına temiz bir paçavra tıktı ve oturduğu yere bantla bağladı. Adam altına yapmıştı. ''Onu burada bırak da görgü tanıklığı yapsın. Öldür ve yoluna devam et.'' Geraci adamın omzunu sıktı. ''En kötü kısmı geçti.'' diye fısıldadı. Fakat sonra silahını indirdi. Eğer polisler veya federaller peşindeyse bu Pisha Soto'yu zımbalamak öldürülecekler listesinde en üst sıraya yerleşmek demekti. Burası soğuk. Geraci bir termostat bulup ısıyı ayarladı. Bugünkü iyilik kontenjanımı doldurdum. Göz kırptı. Dakikalar sonra bakıcının şapkasıyla çok küçük gelen ceketini giymiş, at battaniyelerine sarılmış olarak karları püskürterek ilerleyen kırmızı traktörün üstünde gölü aşmaktaydı. Tekerlekteki zincirler buzu delip kar püskürttükçe rüzgara küfrediyor ve aracı kullanmayı öğreniyordu. Kuluçka dönemi bitmişti. Kanada artık söz konusu değildi. Ohio daha yakındı. Tekrar tekrar dönüp adam peşinden geliyor mu diye baktı. Ki mutlaka gelecekti. Çıngıraklı yılan adası ağır ağır gözden kaybolmaktaydı. Müsveddelerinin üstüne oturmuştu. Lazım olur belki diye yedek bir bidon benzin alıp onu da traktörün arkasına bağlamıştı. Geraci hayatında çim biçme makinesi bile kullanmış değildi. Önünde 15-20 kilometrelik bir yol olduğunu tahmin ediyordu. Bir bidon benzinle ne kadar yol alındığını kim bilebilirdi ki? Hayat belirtisi olarak sadece doğuya doğru South Bass adası açıklarında görülen buz balıkçıları vardı. Kızaklarla ve kayaklarının üzerinde en az bu çalıntı traktör kadar ağır küçük kulübelerle gelmişlerdi. Birden babasının da buzda balığa çıktığını hatırladı. Nick'i hiç yanına almazdı. Nick hep ihtiyarın evde yapılmış tabut gibi kulübeciğinde oturmuş, ucuz kırmızı şarap ve acılarla demlenerek kafası öne eğik, boşluğa baktığını hayal ederdi. Tıpkı evdeki gibiydi ama daha soğuktu. Güldü. Önce bir çocuğun babasının her şeyi yapabileceğini duymuş, sonra da o kulaklıklı şapkayı görmüştü. Şimdi de bu, buz balıkçılığı. Her ne kadar Nick Geraci batıl inançları olan biri değilse de, eğer bir adım az atacaksa merdiven altından rahatça geçerdi. Bütün bunları bir işaret olarak aldı. Hem neden almayacaktı? Babası kadar güvenebileceği başka kimi vardı? Emekli olup Arizona'ya yerleşmeden önce Fausto Geraci kamyon şoförü olarak çalışmış ve Forlenza'ların dostları için çeşitli işler yapmıştı. Nick'in yardımcı olabilecek Cleveland'lı tiplerle temasını sağlayabilirdi. Tabii babası hala hayattaysa. Bir avuç tuz balıkçısı motorun sesini duymuş olacaktı ki kulübelerinden çıkmışlardı. Birkaç tanesi Geraci'ye seslendi. Geraci yüzünü rüzgara döndü ve aksi yöne Green Adası'nın etrafından güneybatıya yöneldi. Buralar küçük kuşların sığındığı el değmemiş yerlerdi. Anakaraya giden en uzun yoldu. Buz balıkçıları onu gösterip gülüştüler ama hiçbiri peşine takılmadı. Hiçbir uçak da görmemiş veya sesini duymamıştı. Green Adası'ndaki iskelete benzer fener evini geçerken, aslında daha çok yapı iskelesine benziyordu, anakara görünmeye başladı. Geraci gözünü deniz fenerinden ayırmadı ama kimse yok gibiydi. Öteki pabuç düşsün diye bekliyordu ama bir türlü düşmüyordu. Kıyı boyunca buz balıkçısı görmedi. Traktörü karaya çıkabileceği bir rampaya doğru sürdü. Karaya yaklaştıkça püskürttüğü karlar traktörün boyunu aşmaya başladı. Öyle ki birkaç kez aracı döndürüp geri geri gitmek zorunda kaldı. Birkaç kere de traktörün bıçakları buza öyle sıkı saplandı ki kurtaramayacağını zannetti. Sonra nihayet korktuğu başına geldi. Traktör arka tekerlek göbeklerinden kara sıkışıp kaldı. Birkaç kez ileri geri gitti. Kar bıçakları buzdaki bir çatlağa sıkışmış gibiydi. Buzdan boğuk çatırtılar geliyordu. Arka tekerlekler dönüyor ve altlarındaki karı eritiyordu. Ama traktörü yerinden oynatamıyordu. Motordan siyah dumanlar çıkmaya başlamıştı. Geraci karların üstüne indi ve anında aptallığına küfretti. Kar ıslaktı, dolayısıyla artık ayakları da ıslanmıştı. Ayağında İtalyan mokasenleri vardı. Oysa bakıcının botlarını da alabilirdi. Müsveddelerini kaptı ve önündeki misyona odaklandı. Belki bir kilometre kadar yürüyecekti. Sıkışan traktöre bir göz attı. Sanki kimseye görünmeden oradan kurtulmak için ettiği duaya cevapmış gibi boğuk bir çatırtı duydu. Adeta yıkılmak üzere olan bir binadan geliyordu ses. Geraci koşmaya başladı. Son yıllarda bacaklarını pek çalıştırdığı söylenemezdi. Silah belinden düştü ama arkasından keskin, yüksek bir çatırtı geldi. Koşmaya devam etti. Pabuçları sırılsıklam olmuştu. Ciğerleri alev alev yanıyordu. Çatlama devam ettikçe o da koşmaya devam etti ve arkasında devasa bir şapırtı duyduğunda bile durmadı. Sonunda durdu, iki büklüm oldu ve kafasını kaldırıp az önce traktörün durduğu koca deliğe baktı. Yürümeye devam edecek kadar toparlanmıştı, çatırtılar devam ediyordu ve her an o kahrolası buza gömülmeyi bekledi. Nihayet bir şapırtıyla dizlerine kadar çamurlu kahverengi buzlu suya battı. Bağırmaya yeltendi ama ortalıkta ondan başka kimse yoktu. Bazen insan şanslı gününde olur. Yine de şans yanlış kelimeydi. Geraci birinin açtığı lağım çukuruna düşmüştü. Kumarda kâr genel olarak matematik dersinin boşa vakit kaybı olduğunu düşünen aptallardan sağlanır. Gerçi olasılığa ve rastlantıya inanırdı ama şansa değil. Kimse söz etmese de her şeyin mantıklı bir açıklaması vardı. Ortada hiç buz balıkçısı olmamasının nedeni, traktörün battığı yerin yakınında otoyol tüneli genişliğinde bir kanalizasyon borusundan göle nitrojeni bol sıcak su pompalanıyor olmasıydı. Gerçi sonunda karaya çıkabildiğinde her tarafta dikkat ince buz yazan tabelalar gördü. Eğlenceliydi ama onun yapacak işleri vardı. Bir araba çalması, motorunu çalıştırması, buralardan bir iki kasaba uzaklaşması lazımdı ki civardan kanuna saygılı bir hödük çıkıp kariyerinin zirvesi niteliğindeki traktör hırsızlığı yüzünden başını derde sokmasın. Ne zamandır ilk kez Geraci bir sıçan deliğinde çıldırmanın eşiğinde değildi. Omzunun üstünden bakmakla vakit geçiremezdi. Bir adamın yapabileceği tek şey yoluna devam etmekti. İster savunma oyna, ister hücum oyna. Ama Tanrı aşkına lütfen oyna. Çok uzun bir süredir Nick Geraci bu kadarını bile yapamıyordu. Artık dönmüştü. 5. Bölüm. Geraci berbere yakında bir iş görüşmesi yapacağını söylemişti. Yıpranmış giysileri talihsizlik dönemi hikayesini inandırıcı kılıyordu. Berber hangi iş kolunda olduğunu sormuştu. Geraci de muhasebecilik demişti. Berber muhasebecilik yapan bir kardeşi olduğunu söylemişti. Ona göre muhasebecilik tutucu görüşlerin geçerli olduğu bir alandı. Görüşünü Geraci'ye berbat bir saç keserek ortaya koymuştu. Geraci'nin sakalını kestirmemesinin nedeni bir yara izini saklıyor olmasıydı. Berber düzeltmek daha iyi dedi ve düzeltti. Geraci ona teşekkür edip bir J.C. Penney's'e nasıl gidebileceğini sordu. J.C. Penney's bu tür bir yerde bulunabilecek mağazalardandı ve gerçekten de vardı. Geraci Cleveland ile Akron arasında başka bir deyimle hiçliğin ortasındaydı. Penney's'e gelince soyunma odalarından birine girdi ve giysilerini asıp aynanın önünde durdu. Kalabalık yerlerde, düğmelerde, kancalarda çuvallamıyordu. Bir valiz ve onu dolduracak kadar sevimsiz kıyafet satın aldı. Sanki cadılar bayramı için kostüm alıyordu. Hava yeterince kararmıştı. Nick artık hurdaya çıkmış bir aracın plakasını alıp kendi çalıntı Pontiac'ına geçireceği kapalı bir eski araba dükkanı bulabilirdi. Sonra Ohio paralı çıkışının ilerisindeki turuncu çatılı isim sorulmayan kulübeden geçip Howard Johnson's motellerinden birine girdi. Hala peşinde kimse yok gibiydi. Tekrar dışarı çıkabilirdi ama bir daha giyinmeye dayanamayacaktı. Lobideki otomattan gereken temizlik malzemelerini aldı ve doğruca yatmaya gitti. Sabah giyinmekte güçlük çekti ve mucize kabiliğinden ağırbaşlı bir görünüme bürünerek alışveriş merkezine gitti. Bu sefer Sears'a girdi ve bir av bıçağı, bir Ted Williams çifte ve bir kutu mermi aldı. Sonra bir A&P'de durdu. Süt, kedi maması, deterjan gibi şeyler aldı. Böylece asıl oraya gidiş nedeni olan bozuk paralar normal, çamaşır yıkamayla ilgili şeyler olarak görünecekti. Motele dönerken bozukluklar dışında aldığı her şeyi attı. En azından yeni bir sahte kimlik edinene kadar araba satın almak veya kiralamak çok riskliydi. Fakat Pontiac'ı elde tutmak daha da tehlikeli olacaktı. Arabaya benzin koydu, bir yıkama yerine soktu ve en yakın lisenin önüne çekti. Camlarını açıp tekrar çalınmaya hazır bir şekilde orada bıraktı. Okuldan yürüyerek dönüp odasındaki çekmeceden bir Howard Johnson's posta kartı aldı ve paralı çıkış civarındaki motellerin, restoranların, benzin istasyonlarının telefon numaralarını not etti. Nick'in elinde arayabileceği Brooklyn numaraları vardı ama tanıdıklarından kimlere güvenebileceğini düşünmek zaman alırdı. Charlotte'u aramaktan çok istediği bir şey olamazdı. Fakat ailesinden biri izleniyorsa bu kişi mutlaka oydu. Nick babasını da arayamazdı, doğrudan olmazdı. Kızı Barb Skidmore'da 3. sınıf öğrencisiydi, telaşlı bir tipti. Charlotte'un biraz daha kırılgan haliydi. Bütün özelliklerinin ve sorumluluklarının yanı sıra güzelliğini de ondan almıştı. Önce Bev'i arayacaktı. O da Berkeley'de 1. sınıfa gidiyordu. Charlotte onun çok uzağa gitmesini istememişti. Ama Bev'in makul gerekçeleri vardı ve silahlarına sessizce sarılmıştı. Nick'in kızıydı tam anlamıyla. Barb kampüs dışında yaşıyordu. Oysa Bev bütün telefonların paralı olduğu bir yurtta kalıyordu. Yolun karşısındaki Sohio istasyonuna yürüdü ve Bev'in numarasını öğrenene kadar çeşitli gerizekalılarla konuşup bir sürü bozukluk harcadı. Bir o kadar da Bev'in telefona gelmesini beklerken gitti. Sonunda Bev, her kimsen dedi pisliğin tekisin. Doğru diye düşündü. Sana okulda bunları mı öğretiyorlar dedi. Babanla böyle konuşmayı mı? Babacım, ben senin bir... Ah tanrım babacım, nerede? Ve ağlamaya başladı. Geraç'ı bıraktı ağlasın. Sıcak tutan bir ceketi ve bir sürü bozukluğu vardı. Bir gözünü gelen araçlardan ve benzin koyanlardan ayırmıyordu ama kimsenin dönüp ona baktığı yoktu. Bev'in kendini toplayacağını biliyordu ve bunu yaptığı zaman da ona duyduğu güvenin her milimini haklı çıkardı. Cevap veremeyeceği hiçbir soruyu sormadı. Geraç'ı onu iyi olduğuna inandırdı ve annesiyle ablasına da sevgilerini iletirse minnettar kalacağını söyledi. ''Anneni aramak istersen evi arama. Neydi yolun karşısındaki arkadaşının adı?'' ''Bayan Brubaker.'' ''Ha o. Bak bakalım anneni telefona çağırabilir mi? Evi aramaya çalıştın ama telefonda bir sorun olduğunu söyle.'' ''Hallederim baba. Ona parkın yukarı kısmında o heykel midir nedir onun yanındaki paralı telefonu söyle. Hangisi olduğunu bilir o. Yarın 8'de oradan arayacağımı söyle.''
8'de tamam.
Ama aramazsam merak etmesin. Çok işim var demektir sadece.
İş,
sesi cansız çıkmıştı. Geraç'ı kızını buna bulaştırmaktan nefret ediyordu. Bütün bunlara sebep olduğu için Michael Corleone'den de nefret ediyordu. Konuyu değiştirdi ve uzun süre kızının okuldaki durumundan söz ettiler. Belli ki iyiydi. Kızı para durumunun da iyi olduğunu söyledi ama Geraç'ı yine de adresini aldı ve biraz para göndereceğini belirtti. Sadece annene söyleme dedi.
Ona bir şey söylüyor muyum sanıyorsun?
Bu biraz sert bir tonda baba kızın şaka niyetine yaptıkları dedikodulardan farklı bir şekilde söylenmişti. Geraç'ın bir şey demesi gerekirdi ama şu anda bu konuya girebilecek gibi değildi. İşlerle ilgilenmesi gerekiyordu. Büyük babam nasıl?
Hangisi?
Sanırım ikisi de. Bev güldü. Evet tabii. O da Charlotte'un züppe ebeveynlerine pek yakın değildi.
Aslında bomba gibi.
Hala taskında mı?
Niye taskında olmasın ki?
Çünkü Nick Geraci'nin son bildiği babasının Sicilya yolunda bir pusuya doğru yelken açmış olduğuydu. Onu koruyan tek şey adamların aradığı Fausto Geraci olmamasıydı. Sebebi yok. Bana bir iyilik daha yapabilir misin? Onu da arar mısın?
Nereden arayayım?
Buradaki vurgulamayı kaçırmadı. Madem ki İspanyolcadan ağ almışsın, orada yaşayan Conchita Cruz adındaki hanıma ulaşmaya çalış. Fazla İngilizce bilmez ama büyük babanın dostudur. Kıza numarayı söylemeye başladı.
Şaka yapıyorsun değil mi?
Ağ aldım dedin ya, böyle şeyleri not alırım ben.
Aslında beyaz bir yalandı ama kızının bunu dediğini hatırlıyordu. Nonna Fausto ile Bayan Conchita evlendiler.
Evlendiler mi?
Evlendiler.
Geraç'ı telefon kulübesinin camından görünüşüne baktı ve kendini zor tanıdı.
Evlendiler.
O da anahtarını dalgınlıkla bozuk para iade bölümüne vurdu. Babası bir Meksikalı ile evlenmişti. Cleveland'daki eski dostlarının bunu kabullendiğini hayal etmek zordu. Yani demek yeni bir annem var artık ha? Ne zaman oldu bu?
İtalya tatilinden döndükten sonra hayat kısa deyip duruyordu. İkisi bir arada çok şekerler.
Birbirlerinin sözlerinin tek kelimesini bile anlayamazlar ki.
Aşkın dili diye bir şey vardır. Kızı kendi sözüne güldü. Kusura bakma babacığım, sen haklısın ama onlar mutlu.
Kızının aşkla ilgili bir şakaya gülmesi midesinde hafif bir kramp yaratmıştı ama aldırmadı. Büyük babanı evden ara, her zaman gittiği o lokantadaki telefon kulübesinin numarasını yazsın bir yere. Adı her ne haltsa.
Lester's.
Evet o Lester's. Yarın öğle vakti evden arayacağım onu. O zaman o paralı telefonun numarasını bana verir, sonra oradan ararım. Kızına az önce kaydetmiş olduğu kulübe numaralarını verdi ve ne zaman hangisini kontrol edeceğini anlattı. Cevap vermezsem merak etme, meşgulüm demektir. Kızı yeniden ağlamaya başladı ve Geraci vedalaşmadan önce bunun da geçmesini bekledi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 82.